64 Bits'in 19. bölümünden merhabalar. Ben Çağla ve arkadaşlarım Birkan ve Cihan olmak üzere. Bugün Yiğitsiz bu bölümümüze başlıyoruz. Yiğit tabii ki birkaç bölüm mümkünse özleyeceğiz gibi görünüyor. Buradan selamlar gönderiyoruz kendisine. Şimdi önce kısa birkaç haber geçmek istiyorum. Önce Türkiye'de Türkiye'den haberlerle başlayıp sonra hani globaldeki sizin de aslında tanık olduğunuz, şahit olduğunuz birkaç habere değineceğiz. Sonra da büyük 3 ana haberimiz var bu hafta neler olduğu ile ilgili. Öncelikle Türkiye ile başlayalım. Türkiye'de Antalya'da teknoloji zirvesi yapıldı. Biliyorsunuz bu tip gelişmeler bizim ülkemiz için çok önemli. Bundan sonra da bunun haricinde de Koç Sistem bildiğiniz bir şirket yeni nesil girişimcilik platformu TechSquare gibi bir platform üzerinden platform kurarak daha doğrusu kurum içi çalışanlara ve startuplara özel bir aylık yapay zeka maratonu gerçekleştiriyor. Bunu şirket içi ve dışından toplam 12 takımı açıyor ve burada da finans, perakende, enerji ve otomotiv sektörlerinde maliyet optimizasyonu sağlayacak, verimliliğini artıracak ve müşteri deneyimini iyileştirecek iş fikirleri destekleniyor. Güzel gelişmeler. Üçüncüsü, WebRise'in kurucusu Arda Kutsal bir tweet paylaştı bugün. Yenilikler gelecek, değişiklikler olacak, işte bekleyin yarını gibi. Onu da hızlıca paylaşmak istedik, takipte olursanız diye. Şimdi globalden haberlere geçiyorum. Tesla, biliyorsunuz Elon Musk son bir tweet paylaştı yine. Bu biraz haksız rekabet soru işaretini uyandırdı akıllarda. Tam olarak ne dedi? Bir hisse başına fiyatı $420 olarak hani satın alırsam bu şirketi özelleştiririm dedi ve bunu tweet üzerinden paylaşması birazcık akıllarda soru işaretlerini uyandırdı ve şu an araştırma altında aslında.
Bu tabii çok aslında sıkıntılı bir durum çünkü belki bilmeyenleriniz vardır. Tesla şu an Amerika borsasında halka açık bir şirket ve bir şirket sahibi ve CEO'su şu an hatta şirketin başındaki kişi olarak halka açık olan şirket tekrardan özelleştirmeye dahil böyle bir kararı Twitter üzerinden duyurması aslında rekabet kurulu bakımından ya da hisse borsa kanunları bakımından aslında yasak yapmaması gereken bir şey. Sonuçta bu gereksiz bir spekülasyon yaratıyor. Yanlış hatırlamıyorsam 340 civarlarında olan hisse fiyatları Elon Musk'ın işte $420 ben şirketi bütün hisselerini satın alıp tekrar özelleştireceğim deyince o $340'lık hisseler tekrardan 370'lere falan fırladı yanlış bilmiyorsam.
Evet, %10 arttı galiba.
Aynen. Yani aslında hani bu borsaları yakından takip edenler için iyi bir kısa günün kârı fırsatı oldu aslında bakarsanız. Çok paranız varsa hemen alıp 420'ye de satın alacaklarsa böyle küçük bir kâr etmeniz mümkün olabilir. Ama bu da tabii ki Amerikan borsası tarafından hukuk kanunları bakımından şu an araştırılıyor Çağla'nın da belirttiği gibi. Evet. Nasıl bir ceza kesecekler merak ediyorum. Çünkü yapılmaması gereken bir şey. Yani borsaya açık olan her firmada çalışanlar olarak, beyaz yakalılar olarak hani böyle konularda konuşulmaması gerektiğini biliyoruz aslında. Bunlarla ilgili eğitimler de alıyoruz. Elon Musk hani gözümüzde böyle büyüttüğümüz birinin, hedef çoğu insanın idol aldığı birinin böyle bir hatayı yapması aslında son zamanlarda kendi adına kötü giden marka bilinirliğinin ne kadar aslında şu an çakılmaya doğru gittiğini de görüyoruz.
Ben ilk başta hatta şaka mı yapıyor diye düşündüm. Ama sonra da böyle şaka olmaz yani sonuçta hisse senedi fırlayınca.
Canım daha.
Evet. Sonra ama şirketin şeyi açıklama yaptı tabii yönetici kadrosu. Doğru olduğu da teyitlenmiş oldu. Evet, sana sözü bırakalım tekrar Çağla.
Jobs, Apple vakası yaşanır mı acaba? Elon Musk ve Tesla yönetiminden çıkartılıp şirket toplanır.
Olabilir. Ama sanki şirketin yönetim kurulu da Elon Musk'ın arkasında gibi bu açıklamasından sonra. Bilmiyorum, bakalım.
Bir Dell gibi bir durum da olabilir. Neyse.
Peki, ben devam ediyorum. İki kısa haberle daha. Bir tanesi de Samsung Galaxy Home'un daha doğrusu bu akıllı hoparlörü Bixby'nin de destekleyeceği bir şekilde Spotify ile bir paydaşlığı, bir ortaklığı başlıyor. Onun da haberini geçmiş olalım. Son olarak da artık bu Amazon Prime diye başımızın etini yediniz diye olabilirsiniz. Hani biraz içinizden geçenleri duyar gibiyim şu anda ama biz herhalde bu vesileyle bütün Türkleri Amazon Prime müşterisi yapacağız. 30 dakika içerisinde hani artık siparişlerinizi verip 30 dakika içerisinde marketten paketlenmiş bir şekilde alabileceksiniz. Tabii şu an sadece iki şehirde aktif, yani Amerika'da bu tabii ki haliyle. İki şehirde aktif ama 2018 yılı sonuna kadar da yavaş yavaş bu şehirlerin sayısı artacak deniyor. Bunlar da alışveriş konusunda, yani hani hem offline hem online bunları birleştirme konusunda güzel gelişmeler diye düşünüyorum. O zaman hızlıca bunları da tamamladıktan sonra kısa haberlerimizi, 3 büyük haberimize geçiyoruz. Bir tanesi aslında geçen hafta konuşulanlardandı. Apple'ın 1 trilyon dolarlık bir şirket olduğu. Bu çok çok büyük bir haber. Hepinizin muhtemelen okuduğu, duyduğu gibi. Tim Cook'la ilgili eminim Cihan'ın ve Büyükan'ın da ayrıca söyleyecekleri vardır ama ben şöyle bir hızlıca özet geçmek istiyorum. Yani kafamızda soru işaretleri varken, işte Steve Jobs'tan sonra nasıl olacak, nasıl bitecek derken aslında çok büyük bir ivme kazandırdı şirkete. Bir kere tarihe geçti 1 trilyon dolarlık bir şirket olarak. Amazon'u ve Google'ı, bu büyük şirketleri sollamış oldu. Bunun haricinde şimdi 1000 dolarlık bir iPhone satışı gerçekleştiriyorsunuz bu senenin başında. Ve dedik ki işte kulaklık çıkışı kaldırıldı, home butonu kaldırıldı. Bunlar bu durumdayken, bu kadar köklü değişiklikler yapılmışken nasıl 1000 dolara iPhone satılır? İlk yani Q1'de hani birinci çeyrekte satılmamışken, daha doğrusu beklentiler düşükken, şu an üçüncü çeyrekte bu beklentileri kat be kat aşar duruma geldi. Daha önceki bölümlerden, konuşmalarımızdan belki hatırlayanlar vardır. Hani iPhone, özellikle işte akıllı telefon satışları hani bir önceki seneye kıyasla, aynı döneme kıyasla o kadar da fark görülmüyor denmişti. Ama mesela aslında Apple'ın buradaki başarısı şöyle gösteriliyor. Bir iPhone'un özellikle çeyrek 3'ten bahsediyorum. Çeyrek 3, 2017 ve 2018 rakamlarını karşılaştırdığımızda bir iPhone'un satış, bir iPhone başına hani satış fiyatı 606 dolardan 724 dolara yükseldi. Ve bu çok büyük bir başarı. Bu ne demek oluyor? Yani bir yeni bir fiyat baremi getirmiş oluyor ve markette hala başarısını koruyor demek oluyor. Dolayısıyla %19.47'lik bir sıçrayış var burada. Bu hani hakikaten dikkat edilmesi gereken bir sıçrayış. Buna rağmen bu satışlar yükseliyor arkadaşlar ve yükselmeye de devam edileceği öngörülüyor. İkincisi, Apple'ın diğer dediğimiz, hani bu iPhone zaten, hani daha doğrusu işte telefon hani ana kategorisi. Onun haricinde de diğer dediği ya da diğer ve servisler dediği kategorilerde işte neler var? Apple saat var, giyilebilir teknolojiler var, iCloud depolama sistemi var, App Store'daki bu uygulamaların satın alınması ve Apple Müzik ve Apple destek ürünleri gibi bu tip ürünlerin de %50 oranında satışlarının arttığı gözleniyor. Ve bu da çok uzun zaman sonra bu kadar yüksek bir değere ulaştığını söylüyorlar. Dolayısıyla bu da çok büyük bir başarı. Neredeyse bu Apple'ın services, hani Apple servisler geliri %31 oranında ve diğerleri, diğer olarak kategorilendirdikleri ürünler de %37 oranında bir yıl içerisinde artış gösteriyor ve neredeyse hani diğer iPhone satışlarını vesaireyi de katlayacak derecede bir yükseliş. O yüzden bunlar çok büyük gelişmeler, çok büyük haberler diyoruz. Şimdi ben sözü Cihan'a vererek başlamak istiyorum. Cihan, ne düşünüyorsun?
Evet, yani tabii yiğidi öldür, hakkını yeme diyoruz. Gerçekten çok büyük bir başarı. O yüzden alkışlıyoruz yani Apple burada. Ama Tim Cook da bu 1 trilyona ulaştıktan sonra aslında bir e-mail attı bütün çalışanlarına. Tamam, bu bizim için iyi bir rakam, iyi bir milestone. Ama asıl şirketin amacı 1 trilyon ya da 2 trilyona ulaşmak değil. Bizim asıl amacımız inovasyon, işte müşterilerimizi mutlu etmek gibi bir e-mail attı. Aslında evet, doğru. Yani düşününce 1 trilyon aslında bir rakam. Yani 1 trilyon, 1,5 trilyon da olabilir. Sonuçta sadece bir rakam. Önemli olan bence Apple'ın bundan sonra izleyeceği strateji. Yani 1 trilyondan 1,5 trilyona, 2 trilyona nasıl çıkacak? Bence şu anki stratejisiyle devam ederek şirketi daha da büyütmeleri bence biraz zor. Neden derseniz, bildiğimiz üzere daha önceki bölümlerde de konuştuk. Akıllı telefon pazarı artık doygunluğa ulaşmış bir pazar. İnsanlar eskisi kadar telefonlarını değiştirmiyorlar. Ve bence Apple'ın artık donanımdan çok biraz da yazılıma dikkat etmesi, biraz da yazılım konusunda yatırım yapması gerekiyor. Mesela bildiğimiz üzere Siri, Apple'ın akıllı asistanı, diğer akıllı asistanlarla karşılaştırıldığında aslında en iyisi diyemeyeceğimiz bir asistan. Mesela o konuda ne yapacaklar, bunu görmek istiyorum ben. Yapay zeka konusunda ne yapacaklar? Bence Apple'ı 1 trilyondan 2 trilyona taşıyacak şey donanımdan daha çok yazılım konusunda yapacakları yatırımlar olacaktır diye düşünüyorum. Bir de ikinci paylaşmak istediğim şey Apple'ın nakit para değeri. Yanlış bilmiyorsam 250 milyar doları şu anda bankada tutuyorlar nakit olarak. Bu nakit parayla mesela ne yapacaklar? Ben bunu çok merak ediyorum. Bu parayı acaba hisse sahiplerine temettü olarak geri mi ödeyecekler daha fazla? Kendi hisse senetlerini geri mi satın alacaklar şirketin hisse fiyatını yükseltmek için? Yoksa benim temennim Ar-Ge konusunda, inovasyon konusunda daha çok mu yatırım yapacaklar? Benim istediğim bu olacaktır temettü artırmalarından öte. Ben bunu merak ediyorum Apple'ın bir önümüzdeki 10-15 senesi için. Bu rakamlardan bahsedecek olursak biraz, Çağla'nın bence bahsettiği en önemli rakam bu ACP diye bahsedilen, Average Selling Price diye bahsedilen rakamın neredeyse %20 yükselmiş olması, 724 dolara çıkmış olması. Burada da Çağla'nın da bahsettiği gibi iPhone 10'un başarısını görüyoruz. Bence bir sonraki iPhone açıklamalarında da en önemli noktalardan biri ürün yelpazesinin genişlemesi olacaktır diye düşünüyorum. Hem daha ucuz iPhone'lar üretilmesi, hem daha büyük iPhone'lar üretilmesi, Plus'tan da büyük iPhone'lar üretileceğine dair bir sürü sinyal alıyoruz şu anda. Ucuz iPhone'da tabii ki Çin ve Hindistan gibi iki tane çok büyük bir pazar var. Hala Apple Hindistan ve Çin pazarlarında istenilen başarıya ulaşamadı. O yüzden o pazarlar için de bence ucuz iPhone üretmeleri çok mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Ama sonuçta dediğimiz gibi bunlar sadece donanım konusunda yapılan değişiklikler olacak. Sonuçta donanım, şu anda iPhone zaten bence yani mükemmele yakın bir telefon. Yani iPhone donanımı konusunda daha çok bir inovasyon ben yapılabileceğini çok düşünmüyorum. Tamam, biraz daha inceleyecek belki, biraz daha hızlanacak, batarya ömrü daha da uzayacak. Ama çok köklü bir değişiklik görmeyeceğiz sonuçta. iPhone yine bir iPhone olacak. O yüzden bence Apple'ın diğer alanlara yönelmesi ve o konuda inovasyona adım atması daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Son olarak da bir kala vermeden önce biraz böyle Apple'ın gizli kapaklı yürüttüğü bir yatırım alanı daha var aslında. Çok duymuyoruz basında ama sürücüsüz araba. Bildiğimiz üzere Apple bu konuya da yatırım yapıyor ve Apple'ın aslında iş ilanlarında da görüyoruz sürücüsüz araba konusunda. Epey bir mühendis işi oluyor şu anda. Belki Apple'ı 1,5 trilyon değerlemeye taşıyacak araçlardan biri de bu sürücüsüz araba endüstrisi olacaktır diye düşünüyorum. Böylece Birkan'a söz vereyim.
İkiniz de harika özetlediniz. Şimdi bana da ekleyecek çok fazla bir şey kalmadı ama ben de bu programa, bu yayına hazırlanırken aldığım birkaç not vardı. Onların üzerinden geçmek istiyorum. Öncelikle Cihan'ın dediği gibi de iyi de öldürelim, hakkını verelim. En başta 2011 yılında Tim Cook başa geçtiği zaman, yönetici olarak atandığı zaman eminim herkesin, hani Apple uzaktan takip eden, sektörde olan olmayan, Apple ürünlerini sevip de şirketi takip eden arkadaşların hepsinde bir soru işareti olmuştur. Hani çok böyle dominant bir karakter gibi gözükmüyor dışarıdan, çok uyumlu, hani iyi bir abiye benziyor uzaktan. Altından kalkabilecek mi bu yükün? Hani Steve Jobs'a göre biraz daha az agresif, daha uysal bir profil çiziyordu dışarıdan. Herkes de eminim bir soru işareti vardır. Ne kadar uzun süreli olacak, ne kadar süre başta kalabilecek, 2-3 seneyi çıkartır mı yönetici olarak diye eminim herkesin içinden geçmiştir. 7 yıldır neredeyse yönetici olarak çalışıyor ve şirketin borsadaki değerini 300 milyar mertebelerinden 1 trilyon üzerine çıkardı. Yani 3 katından da fazla bir artışa liderlik etmiş oldu aslında. Bu noktada ben merak ettim. Hani piyasalar ne olmuş bu süre altında? Tamam, yani 3 katından 4 katına yakın bir artış sergiliyor Apple. Ki bu ölçekteki firmaların bu şekilde büyümeler göstermesi çok daha zor. Yani şuna bir örnek verelim. Bir öğrencisiniz, notunu 60'dan 90'a çıkarmakla 90'dan 95'e çıkarmak arasında zaten hani uçurumu tahmin edebiliyorsunuzdur. 60'dan 90'a çıkmak için evet belki doğru yerlere çalışarak o puanınızı yükseltebilirsiniz ama notunuzu 90'dan 95'e çıkartmak çok zor. Yani en ufak bir hata, en ufak bir detayı bile kaçırmamanız lazım. Apple gibi zaten hali hazırda piyasa değeri olarak çok çok yukarılarda olan bir firmanın 7 yıllık bir süreçte 300 milyar dolarlardan 1 trilyonun üstüne çıkarması, 4 kat atlatması gerçekten bir yönetim ve bütün şirket olarak bir uygulama başarısı aslında. Herkesin bir hedef doğrultusunda toparlanıp çok sağlam bir çalışma gerçekleştirerek bir hedefi tutturma diye düşünebiliriz. Borsaya baktığımda da 2011'de Nasdaq, yani Amerika'nın borsası gibi düşünelim, 3000 puanlar mertebesindeymiş. Yanlış bakmadıysam istatistiklere 2018 civarında da 7500 puanları görmüş. Yani neredeyse 2,5 katlık bir artış var. Burada o zaman Apple'ın başarısı gerçekten market ortalamasının da üstünde bir büyüme gerçekleştirmişler. Gerçekten takdire şayan. Ona ek olarak da Cihan'ın dediği noktalar çok doğru. Yazılım alanına yapılacakları yatırımları ben de merakla bekliyorum. Çünkü donanımsal olarak gerçekten Apple'ın donanımı şu an son model teknoloji. Yani Apple cihazının içine açtığınız zaman kullanılan ürünlerin kalitesinden tutun da dizayn ve tasarımına, kullanılan materyallerden tutun da üretim tesislerindeki son teknoloji ürünü üretim hattına kadar. Hani her şey donanımsal alanda teknolojinin gelebileceği son noktada geziniyorlar açıkçası. Ama yazılım alanında özellikle yapay zeka ve Siri üzerinden yapmaya çalıştıkları akıllı teknolojiler tarafında birazcık aslında noksan kaldıklarını görüyoruz. Bu noktada Amazon'un ve Google'ın gerçekten bu teknolojilerde daha ileride olduğunu söyleyebiliriz. Burada Apple'ın yaptığı bence en büyük adımlardan biri, yanlış hatırlamıyorsam geçtiğimiz aylarda Google'ın yapay zeka teknoloji başında olan genel müdür yardımcısı John Giandrea, soyadını yanlış telaffuz ediyor olabilirim ama John Giandrea'yı Apple'a kaydırdılar. Yani Google'da çalışan, yapay zekanın en tepesindeki olan SVP denilen, hani Senior Vice President, direkt Sundar Pichai'ye yani CEO'ya bağlı olan bu abiyi Apple'daki yapay zekanın başına getirdiler. Bu da ne demek oluyor? Demek ki Apple'da böyle bir hamle yaparak, çünkü bu üst düzey yönetici kadrosundan yaptığınız transferler kolay transferler değil. Böyle bir yükün altına girdikleri için de aslında şunu sinyalini veriyorlar. Apple olarak yapay zeka alanındaki uygulamaları geliştirmeyi biz temin ediyoruz. Yani buraya bir teminat yapıyoruz aslında, bir yatırım yapıyoruz diyorlar. Ben bu alanda çok ciddi gelişmeler göstereceğini düşünüyorum. Gerek Siri üzerinden olsun, gerek de Cihan'ın bahsettiği otonom araçlar üzerindeki yani çok yaygın bilinmeyen ama alttan çalıştıklarını bildiğimiz, Mercedes'ten de zamanında üst düzey yöneticiler alındı vesaire. Çok bilinmiyor bu piyasada, çok haberleri dönmüyor belki ama kendi arabalarını üretirler mi? Yoksa bir üreticiyle şu anda başka Toyota gibi, Ford gibi vesaire başka bir araç firmasıyla bir partnerlik mi yaparlar? Bilemiyoruz onun şu an detaylarını ama ne olursa olsun yani ya kendi arabalarını üretseler de partnerlik de yapsalar o otonom araç teknolojisi için çok ciddi bir yapay zeka bilgi birikimi olması gerekiyor. O noktada da yatırımların artacağını tahmin ediyorum. Bir de son olarak da diğer konuya geçmeden önce söyleyeceğim tek şey iPhone 10 çıktığı zaman ya da iPhone X çıktığı zaman hani herkes böyle o tepedeki çentikten birazcık müzdarip de eleştirilmişti. Fiyatını çok yüksek bulmuşlardı vesaire. Ama bu ortalama iPhone satış meblağındaki %20'lik artış da aslına bakarsanız iPhone X'in ne kadar başarılı, iPhone 10'un ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Eğer bu konulara meraklı olan arkadaşlarımız varsa Dan Ariely diye bir abimiz var. Bu abi insan psikolojisi üzerine çok ciddi araştırmalar yapan, deneyler yapan bir abimiz. Kitapları da var. Dan yani D-A-N Ariely. Bu abinin kitaplarına baksınlar, okusunlar. Bu abinin çok güzel bir deneyi var. The Economist dergisi için bir deney yapıyorlar. The Economist normalde sadece iki fiyatlandırma ile çıkıyor. Diyorlar ki bizim bir basılı dergimiz var, bir de online yani dijital olarak bu dergiyi okuyabileceğiniz dijital aboneliğimiz var. Online aboneliğin fiyatı belli, normal basılı aboneliğin fiyatı belli. Bu iki aboneliğini sunuyorlar müşteriye ve sonuçta tahmin edersiniz ki biri atıyorum $50 olsun, öbürü $100 olsun. ortalamada 75 dolarlık bir gelir kaynağı var. İşte müşterilerin yarısı basılıyı alıyor, yarısı dijitali alıyor. Ortalaması 75 dolar gibisinden. Daniel Yelim'in yaptığı deney şöyle bir deney. Diyor ki üçüncü bir opsiyon daha çıkaralım. Diyelim ki hem dijital hem basılı. Yani birinde sadece basılı, diğerinde sadece dijital. Üçüncü bir opsiyondan sunalım müşterilere. Bunda hem dijital hem basılı olsun. E şimdi bu noktada aslında böyle bir üçüncü opsiyonu pahalı bir fiyat üzerinden çıkardığınız zaman aslında ödediğiniz, yani müşterilerinden kazandığınız ortalama tutarı, geliri arttırabiliyorsunuz. Yani iPhone X'de, iPhone 10'da aslında bu deneyin aslında çok güzel bir uygulaması. iPhone, normal iPhone'lar vardı, iPhone Plus'lar vardı. İkisinin ortalaması bir gelir kazanıyordu Apple buradan. iPhone X gibi mevcut iPhone ve iPhone Plus'ın daha da üstünde bir fiyattan çıkan ürün aslında ortalama iPhone gelirini de daha da yukarı çıkartmış oldu. Dediğim gibi konuya merak eden arkadaşlarımız varsa Dan Ariely The Economist Experiment diye ararlarsa, The Economist deneyi diye ararlarsa bununla ilgili çeşitli blog yazılarını görebilirler. iPhone 10'la beraber aslında bu yapılan deneyin Apple ölçeğinde, iPhone ölçeğinde bir uygulama olarak düşünebilirsiniz. Çok başarılı sonuçlar oldu. Ben tahmin ediyorum ki bu sene Eylül ayında duyurulacak iPhone'lar da bir yüksek model daha görebiliriz. Yani iPhone X fiyatlarının birazcık daha üstüne satılacak bir model daha görebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü yani buradan bir tadını aldı Apple. Yani bir ürün çıkardığınız zaman, yüksek bir fiyatla çıkardığınız zaman kalitesi ürünün varsa alacak kitle var. Artık Apple'ın öyle bir müşteri gamı olduğu için hani yüksek fiyattan çekinmeyen, Apple yaptıysa iyi yapmıştır, kamerası iyidir vesaire deyip o paraya kıyan bir müşteri kitlesi de olduğu için bir tık daha iyi bir ürün, daha yüksek fiyatlı bir ürün görebiliriz diye tahmin ediyorum.
Bunu bir sene içerisinde yapar mı sence?
Yapabilir. Bence iPhone X o açıdan bir deneydi. Hani 10. yıl şerefine özel bir model yaptık gibisinden lanse ettiler ama tahminimce böyle bir şey de gelebilir.
Bence daha ucuz da gelebilir. Yani şu anki en ucuzun daha ucuzu olan o spektrum, o tarafında bir telefonla gelebilir. Dediğim gibi yani Çin ve Hindistan, yani 3 milyar insanlık bir pazardan bahsediyoruz Çin'le Hindistan'ı toparlayınca. Orada da yani daha ucuz bir telefon olsa bile çok satarak oradan da çok inanılmaz bir gelir elde edebilirler aslında.
Bir de orada Cihan'ın dediği çok doğru. O pazarlarda düşük Android modellerine karşı o düşük segmenti, düşük gelir segmentini aslında şu an kaybediyor Apple. Oraya da bir adres yani orayı da bir o ihtiyacı da karşılamak adına daha ucuz bir modelde duyurabilir. Bekleyip göreceğiz. Çünkü bir cihaz duyurduğunuz zaman onunla beraber iTunes'daki o uygulama pazarındaki gelirleri de arttırabiliyorsunuz vesaire. Bakalım bir aya kalmaz göreceğiz. Daha yüksek bir model ya da daha düşük bir model gelecek mi? Ama benim tahminim düşük modelden ziyade bir tık daha pahalı bir model gelebilir. O da benim kişisel tahminim olsun. Böylelikle de sözü tekrar Çağla'ya bırakayım.
Son bir şey daha ekleyebilir miyim Çağla burada?
Tabii ki.
Şeyden şimdi aklıma geldi. Bir de bu finansal tabloda açıkladıkları bir başka rakam da Apple Music rakamıydı.
Evet.
Ve Amerika'da Apple Music Spotify'a geçti. Bu bence çok büyük bir başarı Apple Music için. Bence yani donanım ve yazılım dışında da ayrıca Apple'ın yatırım yapabileceği başka bir alanda orijinal içerik üretimi. Müzik olabilir, yani müzik servisi sağlama olabilir ve Netflix'in pazarına girip orada da orijinal içerik de üretebilir. Bu yüzden de bazı analistler hatta şey diyor, yani Apple keşke zamanında Netflix'i satın alsaydı. Tabii artık çünkü 150 milyar dolara ulaştı Netflix'in de pazar değeri. Hmm. Ama anında mesela Netflix'i satın alabilmiş olsaydı belki şu anda Apple, atıyorum yani 1.1-1.2 trilyon dolara ulaşmıştı pazar değeri olarak. Onu da kısaca beklemek istedim.
Burada da aslında her bir Apple telefonun Apple şirketi için aslında dağıtım ağının bir zinciri olduğunu düşünebilirsiniz. Piyasadaki Apple telefon sayısını düşününce Apple şirket olarak içeriklerini dağıtabileceği ne kadar büyük bir dağıtım ağı olduğunu da gözünüzde hayal edebilirsiniz diyelim. O yüzden de Apple Music ya da iTunes'daki o film arşivi, dizi arşivi vesaire konularında ne kadar güçlü bir dağıtım ağı olduğunu, buraya yapacakları bir yatırımın karşılığını Cihan'ın dediği gibi alma ihtimallerinin çok yüksek olduğunu da düşünebiliriz.
Şimdi sen böyle deyince benim aklıma başka bir şey geldi. Bu Spotify'ın acaba yaptığı çeşitli işte paydaşlıklar, hani ortaklıklar, acaba biraz bunların hani kabul edilmesi, biraz hani toparlanması için kesinlikle, mi adımlar?
Kesinlikle.
Diye bir düşündüm şu an hızlıca.
Kesinlikle. Çok akıllıca Spotify'da tabii kendi garantiye almak için
arttırıyor
Samsung'da
işte,
ya da başka bir Android satan işte Xiaomi olabilir. O, işte Çin pazarında, Asya pazarında Honor diye bir cihaz var. Honor diye bir cihaz var. Hani o tip uygulamalarla i̇şte, partnerlik yapmak mantıklı ama orada da parantez içelim, Asya pazarında da Tencent'in müzik uygulaması var. Orada çok ciddi bir rakipleri var. Yani Amerika pazarında Apple Music ve Prime Music, Asya pazarında da Tencent'in müzik uygulaması. Hatta o kadar iyi gidiyor ki Tencent bu müzik bacağını, departmanını ayrı olarak Amerika borsasında listelemek istiyor. Spotify'ın da işi kolay değil açıkçası.
Amerika'da bir de tabii şimdi YouTube Müzik var. Acaba YouTube Müzik nasıl gidiyor? Neyse oraya çok girmeyelim.
Oralara girersek. Neyse müziğin bir başka konu başlıyor. Tamam, buna çalışalım o zaman.
Kullandığınız müzik uygulamanın evet, diye bir bölüm
müziğe yapalım. Özel bölüm yapalım diyenler
yorum atsın.
Yorum atsın, like atsın, yazsın. Son bir şey daha, bir de hani Instagram'ı biliyorsunuzdur. Şu an mesela Spotify ile yine onların da partnerliği olduğu için mesela bir müzik paylaşmak istediğinizde Spotify üzerinden partnerlik sayesinde paylaşım yapabiliyorsunuz kolay. Hani eskiden böyle nasıl müzikli arkaya, background'a müzik, hani arka planda müzik çaksak da bu işi kotarsak diye düşünürken şu an mesela öyle de bir hizmet var. Neyse, o da dipnot olarak geçmiş olalım. O zaman şimdi InfoWars'a geçiyorum izninizle sevgili arkadaşlar. InfoWars'da bir haber kanalı, bir radyo yayını aslında. Alex Jones ana sunucusu, hazırlayanı, komplo teorilerini ve yalan haberleri ortaya çıkardığını iddia eden bir Amerikalı haber sunucusu diyeyim. Haber ne denir? Haber spikeri. Spikeri denir. Dolayısıyla kendisiyle ilgili bir haber çıktı bu hafta. Bayağı sosyal medya ağları çalkalandı. Orayı bir hani akılda tutalım. Şöyle bir göndermeyle, daha doğrusu böyle bir küçük hani kafanızda bir şeyler canlansın diye bir fikirle başlamak istiyorum. Şimdi herhangi bir spamle ilgili konuları daha önce konuşmuştuk. Mesela istenmeyen bir e-posta gönderildiğinde, onaylı bir hesabınız olmadığında ya da işte hizmet kullanım, o ürünün hizmet kullanım şartlarını ihlal ettiğiniz gibi durumlarda servis sağlayıcısı sizi müşteri olmaktan çıkarabiliyor biliyorsunuz. Amerika'da mesela bazı restoranlara hani buraya gelen gezen arkadaşlarımız varsa biliyorlardır. Bazen hani gözünüze bu tabela iliştiyse diye hatırlatmak istiyorum. Right to refuse service to anyone. Yani ben herhangi istemediğim bir şekilde hani hani istemediğim insanlara servis vermem hakkına sahibim gibi bir restoranın yazısı belki evet, ilişmiştir.
Yani her gelen müşteriye hizmet vermek mecburiyetim yok.
Yoktur. Evet, daha da çeleştirmek gerekirse. Dolayısıyla şimdi bu bende şunu çağrıştırıyor. Demek ki bunu sosyal ağlarda evet biraz riskli, biraz düşündürücü, tabii iki kere üç kere düşünüp bir adım atmaları gerekiyor ama yapabiliyorlar. Tam da bu konu aslında bugünkü, bu haftaki konu Alex Jones'u ilgilendiren. Ne oluyor? InfoWars'daki yayınlanan bir takım işte videolar, podcastler ve blog yazıları, işte gönderilen mailler görünen o ki dikkat çekiyor. Burada bu tip servislerin, bu tip sosyal ağların hizmet kullanım haklarını, şartlarını ihlal edici bir takım şeyler gözleniyor. Dolayısıyla sırayla bu sosyal ağlar Facebook, LinkedIn, YouTube, Google, Apple gibi, bunların hepsi peşi sıra, hatta bunlara Pinterest ve MailChimp gibi servisler de eklenerek çığ gibi büyüyorlar ve yasaklar. İşte Facebook Alex Jones'un yönettiği 4 sayfayı engelliyor. İşte hatta bir tanesinde mesela 1.7 milyon işte takipçisi var, like eden var. Ondan sonra işte MailChimp mesela Alex Jones'a bir haber gönderiyor, bir bildiri gönderiyor. İşte biz artık sizinle, hani bu çok düşünerek verilmiş bir karardır ve biz sizinle ilerleyemiyoruz. Sizi artık müşterimiz olarak kabul etmiyoruz. Sizi müşterilikten çıkartıyoruz gibi. Dolayısıyla spekülatif gibi gelecek ama bayağı da çalkalanıyor ortalık şu an. Hani benim bildiğim kadarıyla, daha doğrusu tarihte böyle bir şey yok. Hani biz hiçbir haber kanalını, yayını, yani benim de hatırladığım kadarıyla böyle bir yasaklama, bu kadar globalde büyüyen bir yasaklama yaşanmadı. Dikkat çekici bir nokta, bunu da söyleyip size sözü vermek istiyorum. Twitter, Jack Dorsey hala bizim kurallarımızı ihlal etmiyor deyip dimdik kalan, ayakta kalan tek kale bu sosyal ağların arasında. Dolayısıyla beni düşündürüyor bu olanlar sosyal ağlarda. Siz neler düşünüyorsunuz? Siz ne yapardınız böyle bir durumla karşılaştığınızda ya da doğrusu neydi? Onu duymak istiyorum. Bu arada konu başlığı şey aslında, nefret söylemi. Yani nefret söylemiyle ilgili bir takım haberler yayınlandığı için bu mecralar Alex Jones'un işte yayınlarını kaldırma ya da yasaklama kararı alıyorlar.
Ha, belli bir kesim için nefret söylemi ya da asparagas haber, yalan haber yaparak o kitleyi kötülemeye yönelik haberler, bilinçli ya da bilinçsiz. Bu abi öyle bir haber yapıyordu. Ve onunla ilgili de bazı firmalar kapatma yönünde karar aldılar.
Yani şimdi mesela sen hani ürün müdürüsün. Bu tip hani sosyal kanallarda sonuçta hani bir kararı öyle hemen kafalarına göre alıp işleme tabii koyamazlar. Yani bunun bir riskini ölçmek lazım. İşte bana ne kazandıracak, ne kaybettirecek. Yani siz mesela hani şirket içinde bu tip kararları alırken eminim 3 ay, 5 ay, 6 ay düşünmek zorunda kalırsın. Ama bu bir hafta içerisinde hızlıca ilerlenen şeyler yani. Nasıl etkiliyor?
Ya burada şahsi görüşüm benim. Her firmanın özellikle böyle sosyal network dediğimiz sosyal ağ platformlarının bir kere kendi komünitelerini yani bu uygulamaları, bu ağları kullanan insanları korumak adına yolun başında yani bu uygulamaları halka açmadan ya da insanların kullanımına açmadan önce belirledikleri bazı kurallar var, bazı politika, bazı prensipler var diye. Mesela nedir bu prensipler? İşte Google reklamcılığından bahsedelim. Google AdWords, hatta şimdi yeni adıyla Google Ads'den bahsedelim. Mesela nedir? Tütün ürünlerinin reklamını yapmak yasak derler. Ya da silah reklamı yapmak yasak derler. Şimdi böyle bazı prensipler var. Ya da başka bir mecrayı ele aldığımız zaman bu prensiplerden bir tanesi bizim platformumuz üzerinden işte ırkçıl söylemler, belli bir halkın belli bir kitlesini, belli bir zümresini zedeleyecek, aşağılayacak bu şekildeki nefret söylemleri biz bir platform olarak bu tip içeriğin yayılmasının bir parçası olmak istemiyoruz şeklinde hiç okumadan kabul ettiğimiz, özellikle Türk insanı olarak ya da Türk insanı da demeyeyim yani genel globalde çoğu insan okumadığı o kullanıcı sözleşmeleri oluyor ya 8 fontla yazarlar. Onların içerisinde yer alan prensipler bunlar aslında. Bunu kabul ederek siz orada bir hesap açıyorsunuz. Bunun akabinde de böyle nefret söylemleri vesaire yapıyorsanız programınızın içerisinde evet kapatma kararı aslında çok da şaşırtan bir karar olmamalı. Ama tabii ki buradaki sıkıntı nereden doğuyor? Dediğim gibi çoğu insan neredeyse %90-95'i bu tip kullanıcı sözleşmelerini dikkatle okuyup o komünitenin prensiplerine uyulması gereken mahalle kuralları diyelim ya da apartman kuralları diyelim onlardan bir haber oldukları için bu tip yayınlar yayılınca da bir şekilde insanlar bir yakınlık hissedebiliyor. Şimdi bu Alex Jones olsun ya da Ali Veli olsun hiç fark etmez. Bu tip nefret söylemleri ya da ırkçılık söylemleri vesaire zannediyor musunuz ki toplumun %95'i aa evet ya bunlar ayıp böyle ırkçılık bu yani yapılmasın diyor.
Yani böyle bir de ben vurmayayım deyip.
Yok hayır böyle bir durum yok. Yani emin olun o Alex Jones ya da hani bu tip ırkçı söylemi düşünen insanların yardım bulduğu ya da destek gördüğü ciddi bir oran da var. Yani sonuçta bütün insanlar bir değil. Yani düşünce özgürlüğü de var. Şimdi şöyle düşünelim bir oylama yapsak belki bu Alex Jones'un söylediklerine inanan 100 kişinin %40'ı belki inanıyor. %55'i 60'ı belki inanmıyor ve kapatılmasını düşünüyor. Şimdi marka açısından bakacağınız zaman bu sosyal medyaların şirketler bazında bakacağınız zaman ya evet bu adam çok ayıp yapmış bu bizim içeriğe karşı hadi kapatıyoruz dediğiniz zaman o zaman o adamı destekleyen, takip eden o %40'lık kitleyi de kaybetmeniz söz konusu. Çünkü o zaman siz o kitleyi karşınıza alıyorsunuz. Bu da halka açık şirketler için çok zor bir karar. Yani sonuçta bugün borsa, Wall Street dediğimiz kurum ya da o ortam şirketlerin yıl sonundaki ya da her çeyrek sonunda finansal tablolarına bakarken nelere bakıyor? Kullanıcı sayısı ne kadar büyümüş? Kullanıcılar başına ne kadar gelir elde ediyor? Vesaire bunlara bakıyor. Sonuçta yarın öbür gün işte atıyorum Twitter, Facebook vesaire bunu kapattı diye kullanıcı oranlarında %40'lık bir düşüş olsa ya da %20'lik bir düşüş olsa bu direkt borsaya yansıyacak. Bu da Wall Street'in gözü bakımından hiç hoşa gelmeyecek yani hiç hoş bakmayacaklar bu konuya. O yüzden hani dışarıdan göründüğü kadar ya bu adam ırkçılık söylemi yapıyor, asparagas haber yapıyor, hadi kapatalım deyip de hani konunun üstünü örtemiyorsunuz. Bunun belli bir sonuçları olacak. Evet yapılması açısından doğru olan şey olabilir ama yapılan her doğru şeyin de olumlu ya da olumlu bir takım sonuçları olabiliyor. Bazı firmalar, Apple belki şu an bulunduğu konum itibariyle bu konularda daha cesur kararlar verebiliyordur. YouTube belki bu alanlarda bu konularda daha cesur kararlar verebiliyordur. Ama belki Twitter şu an o aşamada değil. Zaten şu an Twitter güç bela kendini biraz daha toparladı son çeyreklerde. Kaldı ki bir de şimdi böyle bir kapatma kararı alırsa Twitter üzerinden şimdi ismini vermeyelim ama bir takım devlet büyükleri de Twitter kullanıyor. O bir takım devlet büyükleri de Twitter üzerinden bu tip böyle aşağılayıcı ya da devlet büyüklerine yakışmayan usluplarda içerik atabiliyor. E şimdi o zaman Twitter her kullanıcıya eşit yaklaşacaksa Alex Jones'u kapattığı gibi o diğer devlet büyüklerini de kapatabilecek mi o zaman?
Tabii bir kayırma durumu söz konusu şu an.
Şimdi böyle bir tezat duruma düşmemek için de belki Alex Jones'u da kapatmamayı tercih edebiliyorlar şu aşamada.
Cihan sen ne diyorsun bu işe?
Ya ben bu Alex Jones denilen abinin birkaç videosunu izlemiştim zamanında. Gerçekten deli saçması yani inanılmaz komple teorileri. Hatta dinleyicilerimize biraz bahsedelim yani bilmeyenler olur belki. Mesela Alex Jones Amerikan devletinin havaya kimyasal salgılayarak insanların akıllarını kontrol ettiğini düşünüyor. Michelle Obama'nın aslında bir erkek olduğunu söylüyor.
Bunlar tabii hep yayınlanmış haberler yani zaten biz kendimiz anlamıyoruz.
Yarı şovunun bir satanist ritüeli olduğundan bahsediyor. Pentagon'un insanları gay yapan bir bombası olduğunu söylüyor. Yani inanılmaz deli saçması. Gerçekten deli saçması. Tamam yani insanların belki deli saçması şeyler söylemeye de hakları var. Ama bence bazı söylediği şeyler hem nefret suçu kısmına giriyor hem de biraz şiddet çağrısı da yaptığı durumlar oldu. Mesela 14 Temmuz'da iç savaş çıkacak Amerika'da demişti mesela. Birkaç ay önce. İşte demokratlarla cumhuriyetçiler arasında iç savaş çıkacak. Yani artık biraz sınırları da bence aşmaya başladı ifade özgürlüğünün. O yüzden bence bu platformların aksiyon alması da Alex Jones'a karşı bana mantıklı geliyor. Çünkü ifade özgürlüğünün de sonuçta bir sınırı var. Başka insanlara zarar verecek şekilde söylemlerde bulunursanız bence bu bir suç kısmına giriyor. O yüzden ben Apple'ın, Facebook'un, YouTube'un aldığı kararın haklı olduğunu düşünüyorum. Twitter'da bence önümüzdeki birkaç gün içinde epey bir baskıya maruz kalacaktır diye düşünüyorum. CNN hatta birkaç saat önce bir haber yayınladı. Twitter'a şey diyordu mesela bizim şeyimizi, politikamızı aslında işgal etmedi Alex Jones'un söylediği şeyler. Ama CNN de diyor ki aslında etti. Hatta bizim de kanadımız var. O yüzden önümüzdeki birkaç gün içinde epey bir baskı olacaktır bence Twitter üzerinde. Hatta onlar da kapatmak zorunda kalabilir diye düşünüyorum ben.
Yani orduyu çok karıştırmak istemiyorum ama ben hani doğruluğu yanlışlığını tabii tartışmakta fayda var. Bu Twitter'ın kurucusu işte Jack Dorsey'nin şöyle bir söylemi de var. İşte hani Amerikan başkanı için mesela onun için hani uygulanacak hani yaptırımlar, daha doğrusu genel halka uygulanan yaptırımlar hani Amerikan başkanı için o kadar da geçerli olmayabilir gibi böyle bir söylem var. Yani dolayısıyla hani burada zaten hani kafalar karışıyor. O yüzden galiba bütün şeyler de mecralar da şu an Jack Dorsey'yi akıl sağlığına davet ediyorlar.
Ben o Jack Dorsey eğer öyle bir şey söylemişse ona katılmıyorum gerçekten. Sonuçta eğer bir kural varsa bu kural herkese eşit olarak uygulanmalı. Ama şimdi şöyle de bir şey var. Amerikan başkanının Twitter hesabını kapatırlarsa bu zamanda bu sefer de insanların haber alma özgürlüğünü engellemiş olacak Twitter.
Çünkü kendi söyledikleriyle, kendi savundukları şeyle, modlarıyla transferle çelişir.
Evet, yani öyle çok zor bir durumda Twitter'da aslında. Öyle çok büyük bir handikapı var bence.
Doğru.
Tabii okay. Bu arada niye Alex Jones'u bu kadar konuştuk? Hani kapatın gitsin diyen dinleyicilerimiz yani, olabilir. Alex Jones'un YouTube kanalının 2.4 milyon, Facebook sayfasının 1.7 milyon takipçisi olduğunu söyleyelim. Hani bu kadar asparagas haber vesaire yapıyor ama demek istediğim şey şuydu. Evet deli saçması haber diyoruz. Ona rağmen bu kadar takipçi toplayabilmiş. Hani biz burada 4 arkadaş toplanıp güzel bilgiler paylaşmaya çalışıyoruz vesaire. Hani bizim ve türevi kanalların işte Barış Özcan, onu da kulaklarını çınlatalım, onun kanalına bakın. İşte BKM Ekspresiyo, Soner Canko Bey'in kanalına bakın. Hani bu tip değerli içerik üreten insanların kanaldaki takipçi sayılarına bakın. Bir de dediğimiz gibi deli saçması yapan insanların toplayabildiği takipçi sayısını yani yandaş ya da benzer düşüncedeki insan sayısına bakın. Hani dünya ile ilgili de insanlıkla ilgili de insanın içinde birazcık umutsuzluğa kapanmasına sebebiyet verebiliyor aslında bakarsanız.
Bizim de Asparagus haber yapmamız gerekiyor o zaman.
O yüzden daha fazla bir şey söylemeyelim. Gerçekten kolay karar değil şirketler için ama bu tip sosyal mecraların belli prensipleri olduğu için o prensipler doğrultusunda ben de hani Google'ın, Apple'ın vesaire aldığı kararların şu an için hani mantıklı ve doğru kararlar olduğunu düşünüyorum ama hani belki Twitter ölçeğinde hassas bir dönemden geçtikleri bir zaman Twitter için kolay da değil. Açık konuşmak gerekirse bu tip kararları almak hiç kolay değil. Zamanında YouTube'da da Logan Paul, yani en popüler kanallardan bir tanesi, Japonya'daki intihar ormanında böyle bulduğu bir cesetin etrafı komiklikler, şakalar yaparak bir video koymuştu. Onun üzerine de çok tepki çekmişti ve bu YouTube'un bu konuya geri dönüş yapması bir haftayı falan almıştı. O bir haftada da hani çok geç kaldıklarına dair birazcık eleştirilmişti. Ama akabinde Logan Paul'u partner, yani YouTube'un önerdiği partner listesinden çıkarmışlardı vesaire. Yani böyle bir aksiyon almışlardı. Dediğim gibi bu tip sosyal mecraların bir prensibi olmalı, bir duruşu olmalı. O duruş kapsamında da bu mahalleyi temiz tutmak, bu apartmanı temiz tutmak için bazı kararları alınabiliyor bu şekilde ve bu kurallara uymayan insanların hesapları kapatılabiliyor. Bence dediğiniz gibi Twitter'ın da ilerleyen günlerde benzer bir aksiyon alacağını tahmin ediyorum.
Okey, o zaman son haberimize geçiyorum. Snapchat'le ilgili bu da. Snapchat biliyorsunuz son zamanlarda birazcık darbede yiyor, yemeye de devam ediyor. Son darbe bu çeyrekte açıkladı. Salı'nın açıkladığı rakamlar oldu. Şimdi şöyle, ya o kadar da tabii kötü senaryo gibi aktarmamak lazım ama 3 milyon günlük aktif kullanıcı kaybı gibi büyük bir kayıp söz konusu. Bunun da ana sebebi aslında yeni dizaynı. Hatta bu yeni dizaynı için 1 milyon kadar imza toplanıyor Change.org üzerinden. Ve buna işte yeniden hani tabii ki eski dizayna geri döndürülmesi için. Ama bu da bu esnada 3 milyon kullanıcı, aktif kullanıcı kaybına sebep oluyor. Ve bunun da haricinde Instagram Story'ler geldi biliyorsunuz. Instagram Story'ler geldikten sonra Snapchat'teki Story'ler ne olacak, ne bitecek diye konuşurken hakikaten Instagram artık 1 milyar kullanıcısıyla beraber Story'lerin de aktifliğinin, kullanılabilirliğinin ve kolay kullanılabilirliğinin daha doğrusu rüştünü ispat etmiş oldu. Dolayısıyla Snapchat, Instagram Stories geldikten sonra da bayağı bir kan kaybetmiş oldu. Sizin fikirleriniz var mıdır arkadaşlar? Ne diyorsunuz Snapchat'le ilgili? Ne yapacak Snapchat? Ne olacak bu Snapchat'ın hali?
Bence Snap'in işi çok zor ya. Yani çok şey olmak, dürüst olmak gerekirse. Benim hatta bir, yani bilmiyorum bahsetmiş miyim daha önceki bölümlerde ama bir önceki çalıştığım şirket aslında Snap tarafından satın alınmıştı. Snap gerçekten çok iyi mühendislere, çok iyi ürün müdürlerine aslında sahip bir şirket. Ama nedense özellikle son 1-1,5 senedir bu strateji değişiklikleri yüzünden şirket çok büyük zarar aldı. Özellikle uygulamanın arayüzünün değişmesinden sonra. Biraz da bence odaklarını şeye döndürdüler. Kullanıcılarının deneyimini iyileştirmekten ya da inovasyon yapmaktan öte bu uygulama üzerinde reklam veren şirketlere nasıl daha iyi servis verebiliriz? Yani nasıl daha iyi bir reklam şirketi olabiliriz şeklinde bir odak değişikliğine gittiler aslında. Bu da aslında biraz finansal rakamlarda görünüyor. Şirketin gelirleri artmış ama kullanıcı sayısı azalmış. Yani bence çok zor Snap'in işi. Instagram gibi bir rakip de varken ve Instagram hala çok hızlı bir şekilde büyürken Snap'in böyle problemlerle boğuşuyor olması da aslında çok talihsiz. Keşke zamanında Facebook'a satsaymış diyorum, yani Evan Spiegel Snap'i. Böyle kısa bir yorum eklemiş olayım ben.
Tabii bir de şu açıdan bakmak lazım. Cihan doğru bir noktaya parmak bastı. Sonuçta Snap halka açık bir şirket ve gelir elde etmesi lazım. Gelir elde edeceği firmalar da reklam verenler. Yani reklam veren modeli üzerinden yürüyorlar. Sonuçta ürün geliştirme bakımından baktığınız zaman birazcık oraya yatırım yapmaları lazım. Reklam verme platformunu iyileştirmeleri lazım. Bu sırada tabii ki inovasyonun hızı birazcık duruluyor olabiliyor. Sonuçta sınırsız kaynağı da yok. Mühendislik kaynağı ya da işte designer ya da ürün yönetimi vesaire kaynağı sınırlı. Öyle olunca tabii bir yere odaklanınca öbür taraf aksayabiliyor. Şimdi mesela düşünelim, Instagram sırtını Facebook'a dayamamış olsa, başlı başına bir şirket olsa, halka açılmış bir şirket olsa, acaba hani hala kar yapan bir şirket olur mu? Olabilir miydi? Ya da gelirleri ne kadar olurdu? Bunu da bir düşünmek lazım. Hani şu an belki çok büyük bir gelir kaygısı yaşamadan inovasyona abanan bir Instagram var karşımızda. Snap sonuçta bir şekilde kendi çarkında döndürmek zorunda. Ona göre yatırımlarını ayarlamak zorunda. O iş kolay değil açıkçası. Hani sürekli inovasyon yapalım, aman masrafları boş verin, zarar edersek edelim mentalitesi başka. Hayır, hem inovasyonu yapmamız lazım hem de reklam verenlerden alacağımız gelir kaynağını arttıracak ürünler çıkartmamız lazım. O dengeyi kurmak kolay değil açıkçası. Kaldı ki karşımızda Instagram gibi zor bir rakip de varken. Benim burada sizin dediklerinizden bir tık farklı bir yorum yapmak istiyorum. Bütün bunlara rağmen, şimdi birazcık felaket tablosu çizdik değil mi? İşte keşke satsaydı dedik, işte 3 milyon günlük kullanıcısını kaybetti, aktif günlük kullanıcısını kaybetti dedik vesaire. Gel gelelim, borsadaki fiyatlarına bakalım. Şimdi
evet,
kullanıcı başına, kullanıcı başına kazandıkları geliri arttırmışlar. Ve gelirde de iki haneli büyüme yüzdesine ulaşmışlar. Şimdi bu borsa açısından bakalım, Wall Street açısından bakalım. Evet, başarısız olan, zamanında kayıplar veren, belki şu an hani çok da iyi gitmiyor diye görüyoruz biz son kullanıcı açısından, ama tamamen finansman anlamında baktığımız zaman gelirlerini iki haneli büyüten, yani %10, %11'dir belki diyelim. Daha yüksekse zaten çok çok daha iyi aslında. Ama hani böyle bir finansal bir izlenim de çiziyor size. Yani gelecek için birazcık ümit de vaat ediyor. Evet, ben belki kullanıcı kaybettim falan ama kalan kullanıcıları ben hala gelir kazanabiliyorum kalan kullanıcılarımdan. Kalan kullanıcılarımdan kazandığım geliri de arttırabiliyorum. Bu da finansal sektörde çalışan yatırımcıların yine de birazcık da olsa iştahını kabartan, gelecek için ümit vaat eden bir sinyal oldu. Ama uzun vadede ben de Cihan'a katılıyorum, Çağla'ya katılıyorum. Çok fazla umut ben bir kullanıcı olarak görmüyorum açıkçası. Instagram bu kadar yüklenirken, bu kadar özellik yüklerken sırf bu özellikleri bırakıp Snapchat'e geçer miyim bilmiyorum. O yüzden sektörde ilk çıktıkları zamanki yarattıkları etkiyi yaratacak, bu sektörde yine kendilerini Instagram'dan vesaire ayrıştıracak bir özellikle gelmeleri lazım diye düşünüyorum. Ve o da çok kolay olmuyor. Hani böyle uygulamalar 5 yılda bir, 3 yılda bir çıkıyor karşımıza. Bakalım, hiç kolay değil işleri. Uzun vadede bu ayarda giderler diye tahmin ediyorum ama sonunda bir satın almayla kapatabilirler şirketi diye düşünüyorum. Bakalım.
Evan Spiegel gerçekten yani ürün vizyonu açısından çok başarılı bir insan. Yani bu Snap'in ilk çıkışı, ürünün başarısı aslında bence çok takdire şayan. Çünkü yani Facebook gibi bir sosyal ağ devi varken böyle bir ürün çıkarabilmiş olması, yaratıcılık göstermiş olması aslında çok başarılı. Sorun ürün vizyonu da değil bence zaten. Sorun yönetim vizyonu biraz. Biraz haberleri okursanız aslında son birkaç ay içinde çıkan Evan Spiegel'ın ne kadar mikro yönetici tarzında çalıştığını, her şeyi kontrol etmek istediğini, her şeyin onun onayından geçmesi gerektiğini gösteren bir sürü makale çıktı. Bence biraz yönetim sorunu da var Snap'te. Birkan'ın dediği gibi bir satın alma da olabilir. Başka bir senaryo da bence belki Evan Spiegel'ın şirketin CEO'sunun olmaktan aslında vazgeçirilmesi gibi bir durum da olabilir. O yüzden önümüzdeki aylarda göreceğiz nasıl gidecek.
Yorumlar her zamanki gibi harika. Teşekkürler Cihan, Bükan. Son bir şey daha söyleyeceğim. Benim gözlemlediğim, daha doğrusu dinlediklerimden hani çıkardı bana fikir. Hani hep girişimci arkadaşlar diyoruz, onları heveslendirmek, hani onları motivasyonunu arttırmak istiyoruz diyoruz. Büyük küçük bütün şirketlerden aslında öğrenilecek çok şey var. O yüzden hani biz mümkün olduğunca biraz bunları da vermeye çalışıyoruz. Hani bunların da altını çizmeye çalışıyoruz bir şekilde. Hani bizimle yani eksik gördüğünüz ya da paylaşmamızı istediğiniz başka şeyler olursa lütfen yönlendirin diyelim.
Bir şey daha söyleyeceğim. Bir de hep insanlar varsayıyor. Şirketin kurucusu, şirketin CEO'su olmak zorunda gibi bir varsayım var sürekli. Bazen kurucu en iyi CEO olmayabiliyor yani. Onu bence görüyoruz birçok şirkette. bazen kurucular şirket kuruyorlar, bir noktaya getiriyorlar ama o noktadan sonra aslında başka birinin CEO olması da daha mantıklı oluyor. Belki öyle bir durum göreceğiz Snap'te.
O zaman tekrar teşekkür ediyorum. Bizi sevgili dinleyicilerimiz lütfen beğenmeyi, videolarımızı daha doğrusu yayınlarımızı paylaşmayı çevrenizde unutmayın. Spotify'dan, iTunes'dan, Google Play'den, Google Podcast'tan daha doğrusu, Apple'dan, YouTube'dan her yerden ulaşabiliyorsunuz. O zaman 19. bölümden hoşça kalın.
Görüşmek üzere.